George Louis Bourgeois. Bekleyiş. Fayton onu Buenos Aires'in kuzeybatı kesimindeki o sokakta 4004 numaranın önünde bıraktı. Daha saat sabahın 9'u olmamıştı. Adam üzerleri tozlu çınar ağaçlarını, her birinin altındaki dört köşe toprak parçasını, küçük balkonlu saygın evleri, aynı sıradaki eczaneyi, boya ve nalburiye dükkanının donuk renkli tabelalarını onaylarcasına gözden geçirdi. Uzun, penceresiz bir hastane duvarı sokağın karşı yanındaki yaya kaldırımına sırtını vermişti. Daha aşağıdaki limonluklardan güneş ışıkları yansıyordu. Adam, şu anda rüyada görülen şeyler gibi gelişigüzel, rastlansal ve belli bir sıradan yoksun olan, bütün bu şeylerin zaman içinde eğer Tanrı isterse değişmez, gerekli ve tanıdık olacağını düşündü. Eczanenin vitrininde porselenden harflerle bir Eloe yazılıydı. Yahudiler İtalyanların yerini alıyordu, onlar da Kreollerin yerini almışlardı. Böylesi daha iyiydi. Adam kendi ırkından insanlarla bir arada olmak istemiyordu. Arabacı ona bavulunu indirmekte yardım etti. Dalgın ya da yorgun görünüşlü bir kadın neden sonra kapıyı açtı. Arabacı oturduğu yerden adama demir paralardan birini Melo'daki otelde geçirdiği o geceden beri cebinde duran 20 centavoluk Uruguay parasını geri verdi. Adam ona 40 centavoluk bir para uzattı ve kendimi herkes unutturacak biçimde davranmalıydım. İki yanlışlık yaptım. Yabancı bir para kullandım ve bu yanlıştan kaygı duyduğumu belli ettim diye düşündü. Kadını izleyerek girişteki hole ve avluyu geçti. Neyse ki ona ayrılan oda ikinci bir avluya açılıyordu. Yatak sanatkar bir ustanın elinde benzeri görülmemiş dal ve sarmaşık biçimlerine sokulmuş demirdendi. Bunun dışında çam tahtasından yüksek bir elbise dolabı, yatağın başucunda bir komodin, kitaplarla dolu yere yakın bir raf, birbirinin eşi olmayan iki sandalye, ayrıca lavabosu, sürahisi, sabun tablası ve camı iste şişesiyle bir yıkanma yeri de bulunuyordu. Duvarları Buenos Aires ilinin bir haritasıyla bir haç süslüyordu. Kızıl renkli duvar kağıdının üzerinde kuyruklarını açmış kocaman tavus kuşu desenleri vardı. Odanın tek kapısı avluya açılıyordu. Bavulu odaya yerleştirmek için sandalyelerin düzenini değiştirmek gerekti. Kiracı hiçbir şeye ses çıkarmıyordu. Kadın adını sorduğunda Villari dedi. Gizli bir meydan okuma olsun ya da gerçekte hissetmediği bir utancı azaltsın diye değil. Bu ad onu rahatsız ettiği, aklına başka bir ad getirmesi mümkün olmadığı için. Yok, düşmanının adını benimsemesinin kurnalca bir hile olduğu yolundaki yazınsal kuruntunun çekiciliğine kapılmış filan değildi. Bay Villari önceleri evden dışarı çıkmadı. Birkaç hafta geçince gün batarken kısa bir süre çıkmayı alışkanlık haline getirdi. Bir gece 3 bina ötedeki sinemaya gitti. Her zaman en arka sırada oturdu. Bir keresinde film bitmeden az önce kalktı. Yeraltı dünyası ile ilgili trajik öykülerdi seyrettikleri. Bu öykülerde hiç kuşkusuz yanlışlar vardı. Bu öykülerde hiç kuşkusuz önceki yaşamının parçası olan görüntüler de vardı. Sanatla gerçekliğin örtüşebileceği düşüncesine yabancı olduğu için Villari bunlara aldırış etmedi, direnmedi. Filmlerden hoşlanmaya çalıştı. Bunların gösterilme nedenlerini anlamak istiyordu. Roman meraklılarının tersine kendini hiçbir zaman sanat eserlerindeki kişilerden biri olarak göstermemişti. Postadan değil mektup, reklam broşürü bile almazdı. Gene de belirsiz bir umutla her gün gazetedeki sütunlardan birini okumayı sürdürürdü. Öğleden sonraları sandalyelerden birini kapının yanına çıkarır, olanca ciddiyetiyle matesini hazırlar, dipnot, mate bir içki türü, gözlerini bitişikteki çok katlı yapının asmalarla örtülü duvarlarına dikerek içerdi. Yıllar süren yalnızlık ona bellekte bütün günlerin birbirine eş olmaya yüz tuttuğunu, öte yandan hapishanede ya da hastanede bile beklenmedik olaylar getirmeyen, minicik beklenmedikliklerden örülü yarı saydam bir ağ olmayan bir gün bulunmadığını öğretmişti. Öteki tutsaklıklarda günlerini ve saatleri saymanın çekiciliğine kaptırmıştı kendini. Ama bu tutsaklık başkaydı. Çünkü sonu yoktu. Meğer ki bir sabah gazete Alejandro Villari'nin ölüm haberini getirsin. Villari'nin çoktan ölmüş olması da mümkündü. O zaman bu yaşam bir rüyaydı. Bu olasılık onu tedirgin ediyordu çünkü bunun kendisi için bir rahatlama mı yoksa şanssızlık mı olacağını hiçbir zaman karar verememişti. Sonunda kendi kendine böyle bir olasılığın saçma olduğunu söyleyerek aklından sildi. Geride kalan, zamanın akışından çok dönüşü olmayan bir iki olay yüzünden geride kalan o günlerde birçok şeyi önüne geçilmez bir tutkuyla istemişti. Erkeklerin nefretiyle kimi kadınların sevgisini harekete geçiren bu güçlü irade artık ne şunu ne de bunu istiyordu. Yalnızca direnmek, son bulmak istiyordu. Matenin ve kara tütünün tadı, avluyu kaplayan gölgelerin durmadan ilerleyen çizgisi. Bunlar yeterli kışkırtıcılardı. Evde artık yaşlanmış bir kurt köpeği vardı. Villari onunla dost oldu. Onunla İspanyolca, İtalyanca, çocukluğunun yerel ağzından aklında kalan bir iki sözcükle konuşuyordu. Villari ansızın ve beklentisiz şimdiki zamanda yaşamaya çalıştı. Anılar onun için beklentilerden de önemsizdi. Pek de farkına varmadan geçmişin zamanın asıl dokusu olduğunu anladı. Zamanın hep geçmişe dönüşmesi de bu yüzdendi. Bıkkınlığı bir gün doygunluk gibi geldi ona. Böyle anlarda şu köpekten daha anlaşılmaz değildi. Bir gece zamandaki incecik bir sızı ta içine kadar işleyerek tir tir titretti, sersemletti onu. Bu korkunç mucize birkaç dakika sonra ve şafağa karşı yenilendi. Ertesi gün bir fayton çağırdı. Önce mahallesindeki dişçiye gitti Villari. Orada dişini çektirdi. Dişi çekilirken başkalarından daha korkak ya da yürekli davranmadı. Bir başka gece sinemadan dönerken arkadan itildiğini hissetti. Tepesi atarak öfkeyle ama aynı zamanda da gizli bir rahatlamayla küstah herife döndü. Kaba bir küfür savurdu. Öteki şaşkınlıkla kekeleyerek özür diledi. Adam uzun boylu, genç, koyu renk saçlıydı. Yanında Alman'a benzeyen bir kadın vardı. O gece Villari kendi kendine onları tanımadığını tekrarlayıp durdu. Gene de yeniden sokağa çıkıncaya kadar 4 ya da 5 gün geçti. Raftaki kitapların arasında Andreoli'nin eski dipnotlarıyla dolu bir ilahi komedya vardı. Meraktan çok görev duygusunun kışkırtmasıyla Villari bu büyük eseri okumaya girişti. Akşam yemeğinden önce bir kanto, sonra da satır atlamadan dipnotlarını okurdu. Cehennemdeki cezaları akıl dışı ya da aşırı bulmadı. Dante'nin onu Ugolino'nun sonsuza dek Ruggieri'nin ensesini kemirdiği son cehennem döngüsüne yargılayacağını da düşünmedi. Kızıl renkli duvar kağıdının üzerindeki tavus kuşları nice inatçı kabusları dolduracak gibi görünüyorlardı. Ama Bay Villari hiçbir zaman silme canlı kuşlardan örülmüş korkunç bir çardak görmedi rüyasında. Şafak vakti ufak tefek değişiklikler dışında hep aynı kalan bir rüya görürdü. İki adam ve Villari ellerinde tabancalarla odaya girerler ya da sinemadan çıkarken ona saldırırlar ya da üçü birden onu iten yabancı olur çıkarlar ya da avluda yassı yüzlerle onu beklerler ama tanımazlıktan gelirlerdi. Rüyanın sonunda yatağının başucundaki komodinin çekmecesinden tabancasını alır, o çekmecede gerçekten bir tabanca bulunuyordu, adamları ateş ederdi. Silahın gürültüsü onu uyandırır ama her defasında rüya görmüş olurdu. Saldırı sonraki bir rüyada tekrarlanır, gene sonraki bir rüyada onları yeniden öldürmek zorunda kalırdı. Güneşsiz bir Temmuz sabahı tanımadığı kişilerin varlığı, kapıyı açtıklarında çıkan gürültü değil, uyandırdı onu. Odanın gölgeleri içinde upuzun görünen, bu gölgelerle garip biçimde sinekleşen, o korku dolu rüyalarda her zaman daha açık seçik görmüştü onları, tetikte, kıpırtısız ve sabırlı, gözleri sanki silahlarının yüküyle ağırlaşarak kapanmış gibi inik duran Alejandro Villari ile yanındaki yabancı onu sonunda yakalamışlardı. Eliyle bir işaret yaparak beklemelerini söyledi. Sanki yeniden uyuyacakmış gibi yüzünü duvara döndü. Bunu kendi katillerini acındırmak için mi yapmıştı? Yoksa korkunç bir olayı zihninde yaşatarak sonsuza kadar beklemektense ona katlanmanın daha kolay olacağını düşündüğünden mi? Yoksa belki de en akla yakını buydu, katiller şimdiye kadar birçok kere aynı yerde, aynı saatte oldukları gibi yalnızca bir rüya olsunlar diye mi? Silahın gürültüsü varlığını ortadan kaldırdığında bu büyü ediminin tam ortasındaydı işte. Çeviren Fatih Özgüven.